Ayrım 5, sayfa 439. 12. Bölüm. Bu şafakta yaşamak ne kadar güzel. Şafağın serin yeli en sonunda suların üzerindeki sisleri dağıttı. Çok eski zamanların karanlıklarında olduğu gibi kalabalıklar Ganj'ın kutsal kıyılarına doğru yola çıktılar. Yeryüzündeki gök diye nitelendirilen şu hüzünlü ve tekinsiz büyük kanala her türlü hayatın anası ve tanrıların nehri Ganj'a doğru. Dipnot, André Malraux, Karşı Anılar kitabından. Geleneksel suya giriş sayesinde ölümsüzlüğün yolunu aramak için. Şu 15 Ağustos 1947 gününün doğuşunu kutlamak için bundan daha iyi bir tören bulunamazdı. Hinduların başlangıçta var olan ummandan ilk yükselen toprak parçası olarak kabul ettikleri Benares, yeryüzünün en genç ulusunu bu sabah töreni için şereflendiriyordu. Bu ayinler Hinduları kutsal nehirlerine bağlayan ölümsüz sevginin aralıksız tekrarlanan ifadesiydi. Bu mistik birleşmeyle Brahmanizm insanoğlunun alın yazısını çizen esrarlı güçlere ayak uydurmak için duyduğu doğal ihtiyacı belirtiyordu. Kaynağının bulunduğu 5000 metre yükseklikteki Himalaya buzulundan Bengal körfezinin çamurlu sularına kadar Ganj 2500 kilometre boyunca sıcaktan kavrulan ve son derece kalabalık bölgelerden geçiyordu. Şımarık selleri kendisine hayran köylülerin topraklarını düzenli olarak basıp mahvediyordu. Yatağı boyunca hep terk edilmiş şehirlerin ve köylülerin kalıntılarından geçiyordu. Bütün bunlar onun yüzyıllar boyunca sık sık gösterdiği ani öfkesinin sessiz tanıklarıydılar. Gürültücü huyuna rağmen Hindular onu yatağı boyunca ayrıcalıklı bir nehir olarak kabul ediyor, hele Benares'ten geçerken çizdiği geniş yarımayı daha da yüceltiyorlardı. Hindular her zaman buraya yıkanmak, kutsal suyundan içmek ve öfkeli tanrılardan aman dilemek için gelmişlerdi. Sessiz bir kalabalık, gatlar, yani nehre varan şu geniş basamaklardan aşağı iniyordu. Her hacı beraberinde cahilliğin karanlığını kovan aydınlığın simgesi olarak yağlı bir kandili, sungu olarak taşıyordu. Ateş ve suyla bir başka dünyaya aktarılan dindarca bir düşünce. Bellerine kadar kutsal nehre giren daha binlercesinin kandillerinin titrek ışığı, on binlerce ateş böceğini andırıyor, hepsi dualarına dalmış, kıpırdanmadan duruyorlardı. Sungu olarak taşıdıkları çelenkleri Ganj'a attıktan sonra hacılar, bakışlarını nehrin karşısına dikip, her günkü mucizenin yinelenmesini, yeryüzünün bağrından kopacak ateşten yuvarlağın görünmesini, her türlü hayatın kökü olan güneşin doğmasını bekliyordu. İlk ışıkları ufukta belirir belirmez binlerce baş tören uyarınca ona doğru bir aşk patlaması biçiminde çevriliverdi. Sonra da mucizeye teşekkür etmek istercesine yandaşları ona Ganj'ın suyunu sundular. O her şeyi eriten suyu, avuçlarını aralayıp suyu ellerinden aşağı akıtarak. Şehirde Benares'in en kutsal tapınağı olarak bilinen altın tapınağın eşiğini herkesten önce aşmak, o sabah yine Pandit Bravani Shankar'a nasip oldu. Benares'te hiç kimse bu yaşlı tanrı adamı kadar bağımsızlığı neşeyle hissedememiştir herhalde. Yıllarca İngiliz polisinin izlerini kovaladığı milliyetçilere kucak açıp saklayan oydu. Ellerinde içi Ganj suyuyla dolu bir bakır vazo ve sandal ağacı hamuru konan bir kupayla yaşlı rahip tapınağı arşınladı ve gelip kocaman bir granit taşının karşısında durdu. Bu yuvarlak kaya parçası Benares'in en değerli Hindu kalıntısıydı. İmparator Aurangzeb'in gözü dönmüş askerlerinin talanından kurtarabildikleri için bu kutsal adamın ataları kutsal kalıntıyı babadan oğula korumak, bekçiliğini etmek hakkını elde etmişlerdi. Rahibin gelip taşın karşısında diz çökmesi, şu bağımsızlık gününde tanrılara şükretmek için yapılacak en yerinde davranıştı. Bu tapınış, dinsel saygınlığın en eski biçimlerinden biriydi. Bir lingamdı bu, tanrı Çiva'nın hayat dolu kudretini simgeleyen taştan bir işaret, doğanın yeniden doğuşu sağlayan kuvvet ve iktidarının sembolü. Lingamlara hemen bütün tapınaklarda, sokaklarda, kazılan çukurların dibinde, gatların basamaklarında rastlanabilirdi. Güneş görününce binlerce Hindu, yaşlı panditi taklit ederek antik uluslarını yeniden doğuşu karşısında minnetlerini, lingamların cilalı yüzeylerine, sevgiyle sandal ağacı hamuru, süt, ganjın suyu, eritilmiş tereyağıyla sıvayarak, üzerine yasemin ve Hint karanfillerinden çelenkler geçirerek, gül yapraklarını ve çivanın gözde ağacı Bilva'nın acı yapraklarını sungu diye uzatarak ifade ettiler. Dipnot: Lingama tapınmanın kökünü çok renkli bir Hindu efsanesi şöyle açıklamaktadır. Tanrı Çiva ve eşi Parvati bir gün sarhoş olurlar ve çiftleşip sevişmeye başladıkları sırada Vişnu ve yanındaki diğer tanrılar tarafından görülürler. Aşk oyunlarına dalıp kendilerinden geçtikleri için de ziyaretçilerine hiç aldırmazlar. Bu duruma kızan tanrılar karı koca tanrıyı lanetleyip giderler. Çiva ile Parvati olup biteni öğrenince utançlarından tanrılar tarafından görüldükleri pozisyon 500 kilometre boyunca sıcaktan kavrulan ve son derece buzulundan Bengal körfezinin çamurlu sularına kadar Ganj beyazdır, 3 gözü ve 5 yüzü vardır. Kaplan postu gibi üstü çizik çiziktir. O dünya var olmadan önce de vardı ve her şeyin kaynağı ve başlangıcı odur. Kuşkularımızı ve korkularımızı yok eder, kaderimizin çizilmesine izin verir. Şafağın ilk ışıkları şehri pembe bir aydınlığa boğarken bir grup dokunulmaz, Gandhi'nin Tanrı'nın çocukları dediği insanlar, çalı çırpı demetlerinin ve koca kütüklerin altında iki büklüm olmuşlar, Benares'in en kabuslu yerinin Manikarnika Ghat'ının basamaklarını indiler. Birkaç dakika sonra da omuzlarında bambudan bir sedye taşıyan 4 kişi merdivenin üstünde görünüverdi. Önlerinde ise küçük zillerini çalarak okudukları Ramnam Satya Kaiye, Ram'ın adı gerçektir, eşlik eden bir 5. kişi yürüyordu. Bu sözcükler cenaze alayının geçişini gören herkese sonlarının sedyedeki pamuklu kefeni içinde yatan gibi olacağını hatırlatıyordu. Benares'te ölmek her Hindu'nun gözünde tüten en kutsal şeydir. Eğer ölüm kişiyi şehrin çevresindeki 60 kilometrelik bir alanda yakalarsa, koruyucu tanrı Çiva onu yeniden doğuşun aralıksız tekrarından kurtarır, ruhunun ölümsüzlüğe, sonsuzluğa dek Brahman'ın cennetinde eriyip gitmesine izin verir. Bu nedenle Benares'e yaşamak için değil, ölmek için gelirler. Cenazeyi taşıyanlar günün ilk cennet yolcusu adayını nehre indirdiler ve son bir kez suya daldırdılar. İçlerinden biri ölünün ağzını açıp içine birkaç damla su akıttı. Sonra da cesedi odun yığınlarından birinin üzerine koydular. Dokunulmazlar cesedin üstünü odunlarla örttüler. Üzerine de bir testi gıhi, yani arıtılmış tereyağı döktüler. Yüzü ve kafası iyice kazınmış, bedeni geleneksel biçimde kutsanmış olan ölünün en büyük oğlu, son veda töreni için odun yığınının çevresinde 5 kere döndü. Fil başlı tanrı Ganesh onuruna dikilen komşu tapınağın rahiplerinden biri, tapınağın sönmez ateşinde tutuşturulmuş bir meşaleyi kendisine uzattı. Büyük oğul meşaleyi çalı çırpı demetlerinin arasına soktu. Odundan, ehramdan bir anda alevler yükseliverdi. Ailenin erkekleri bu yaz gününde gökyüzüne yükselen alevlerin karşısına geçip oturdular. Birden alevlerin çıtırtısı arasında kuru bir çatlama sesi duyuldu. Yandaşları yakaran dualar mırıldanarak iyice kendilerinden geçtiler. Ölünün kafatası patlamış ve hayat gücünün dolaştığı kanallar evrensel enerjiye açılmıştı. O 15 Ağustos 1947 günü Hindistan'ın emperyalist baskıdan kurtulduğu o anda her sabah olduğu gibi Benares yine ölülerine son kurtuluşu sunuyordu. Sabahın ikisine doğru Gandhi'nin her zaman uyandığı saatten bir saat önce Haydari Malikanesi'nin penceresinde belli belirsiz bir mum ışığı göründü. Halkının özgürlüğe kavuşmasını kutladığı gün, yaşlı peygamber için olağanüstü bir yücelme günü, bütün dünyanın hayranlığını kazanan ve tarihin akışını değiştiren kutsal cihadın zaferle taçlandırıldığı an olabilirdi. Ama yoktu böyle bir şey.
Megafondan gelen sesler, kapteynin
cahilliğin karanlığını kovan aydınlığın simgesi olarak yağlı bir kanday önce yeni yıl dolayısıyla Noakhali bölgesinin bataklıklarında yaptığı gezide olduğu gibi şiddet aleyhtarlığının yumuşak huylu havarisi yine kuşkular içindeydi. Hiçbir şeyi belirli olarak göremiyorum artık diye yazmıştı bir gün önce. Yoksa ülkeyi yanlış bir yola mı yönelttim? Kararsız kaldığı ve acı çektiği anlarda her zaman yaptığı gibi Gandhi uyanır uyanmaz uzun bir süredir kılavuzu haline gelen kitaba Bhagavad Gita'nın dinsel şiirine dönmüştü. Şimdiye kadar mısraları onu az mı teselli etmişti? Bugün de belinden yukarısı çıplak, şiltesinde iki büklüm olmuş, Hindistan'ın bağımsızlığını Gita'yı okuyarak kutluyordu Gandhi. Çevresinde yandaşları kutsal kitabın ilk 18 diyalogunu ezbere söylüyordu. Savaşçı Arjuna'nın Krishna'ya yönelttiği umutsuz çağrıyı, Dharma'nın son tarlasında, kutsal kuru tarlasında adamların ve Pandu'nun oğulları dövüşmek arzusuyla tutuşarak savaş düzenine girdiler. Acaba ne yapmaları gerek ey Sanjaya? Gariptir, Hint tarihinin şu dokunaklı anı bu soruyla nasıldı? İnsan cesedi değil, kendi öz kayıtsızlığı, Pencap'taki onu, taşın taşla sürtüşmesinden çıkan ses. Yeni Delhi yakınlarında Satarpur köyünün bir avlusunda bir şarpoyun örülü ipleri üzerinde uzanmış yatan köylü gözlerini açtı. Yağ kandilinin sarı amber rengi antik uluslarını yeniden samaklarına eğildiğini gördü. Vücudunu örten peçenin yarı yarıya sakladığı yüzüyle o gün için ailenin buğdayını öğütüyordu. 52 yaşındaki köylü Ranjit Lal'ın her sabahki gibi ilk işi babasının öğrettiği mantrayı okumak üzere önce ağzını çalkalamak oldu. Tanrı'nın göz kamaştırıcılığı olan güneşin göz... ...iptir Hint tarihinin şu dokunaklı anı bu soruyla duydu diye mırıldandı. Çiva, güneş, ay, merih, merkür, jüpiter, venüs, rahu, ketu, günümüzün bereketli olmasını sağlayın. Sonra doğrulup kalktı ve şafağın aydınlığında Şatarpur köyünün 3000 nüfusuna umumi hela görevi gören tarlada doğal ihtiyaçlarını gidermek üzere diğer köylülere katıldı. Hindistan'ın 557.987 köyünden sadece biriydi Şatarpur. Şu Ağustos gününün şafak vakti sona eren yabancı egemenliği bu adamları hiç ırgalamıyordu bile. Ranjit Lal ömrü boyunca ülkesini yöneten soyun temsilcilerinden biriyle tek kelime konuşmuş değildi. Diğer bütün köylüler gibi o da bir İngiliz'i ancak yılda bir kere bölge vergi tahsildarı köyün vergisini ödeyip ödemediğini denetlemek için Şatarpur'a geldiği zaman görüyordu. Hindistan'ın efendilerinin dilinden yalnızca bir tek cümle söyleyebiliyordu. O da yandaşlarının ve kendisinin yaptıkları şeyi belirlemek için söyledikleri cümleydi. The call of nature, doğanın çağrısı. Yabancı bir dilin deyimiyle nitelendirildiği halde bu da Brahmanların hiç şaşmaz 23 kuralından biriydi. Ranjit Lal sol elinde içi su dolu bir bakır ibrik tutuyordu. Sırtındaki dhoti ne yeniydi ne de yeni yıkanmıştı. Yönelip yürüdüğü yer bütün akarsulardan, kuyulardan, kavşaklardan, bataklıklardan, kutsal ağaçlardan ve köyün tapınağından uzak olduğundan seçilmişti. Tarlaya varınca Ranjit Lal üçlü Brahman sicimini sol kulağına astı, başını dotisinin yenleriyle örttü, sandallarını çıkarttı ve elinden geldiği kadar yere çömeldi. Bunun dışında her türlü duruş sakattı. Bu arada mutlak dilini tutmalı, ne güneşe ne aya ne yıldızlara ne ateşe ne kutsal bir ağaca ne de bir başka Brahmana ne de köyün tapınağına bakmalıydı. İşini bitirince Ranjit Lal arkasına bakmamaya çalışarak kalktı. İbriğindeki suyla ayaklarını ve ellerini yıkadı. Sonra sol eliyle mahrem yerlerini örtmeye dikkat ederek köyün havuzuna yollandı. Temizliği için cinsi kesinlikle belirlenmiş bir avuç toprak kullandı. Bu toprak asla bir otlaktan, mezarlıktan, tapınağın çevresinden, karınca yuvasından, ağacın dibinden, inden ya da yol üstünden alınmamalıydı. Ne tuzlu ne de verimsiz olmalıydı. Saksılarda kullanılmamalıydı. Toprağı suyla karıştırarak yine sol eliyle vücudunun kirlenen yerini temizledi. Dipnot, Hindular için vücudun sınırı göbektir. Vücudun göbekten aşağısında yalnız sol el kullanılır. Üzerinde ise genellikle sağ elden yararlanılır. Sonra sol elinden başlayarak 5 defa ellerini, sağ ayağından başlayarak da 5 defa ayaklarını yıkadı. 3 defa da ağzını çalkalayıp pis suyu her seferinde sola doğru tükürmeye dikkat etti. Artık bağırsaklarını boşalttıktan sonra yapması gereken 23. kuralı yerine getirebilirdi. Ganj'ın varlığını davet ettiği suyu avucunun içinden bileğine yakın yerden içerek bedeninin içini de arındırmış oldu. Bu iş bitince Ranjit Lal karısını ve 7 çocuğunu doyurmaya zor yeten nankör toprakları aşıp evine döndü. sabahın ilk aydınlığında dalları küçük bir alanı gölgelendiren üç kutsal banyan ağacını görebiliyordu. Burası köyün ölü yakılan yeriydi. Ufukta sisler arasında bir taş minare yükseliyordu. Solunda 13. yüzyılda eski Delhi'nin 7 kentinden birini kuran Sultan Alaaddin'in inşa ettirdiği şehrin kalıntıları arasında iki zarif kubbe beliriyordu. Kuzeye doğru 30 kilometreden de az bir uzaklıkta Yeni Delhi'nin geniş caddelerinde Ranjit Lal ve hemşerilerinin o sabah tarihle randevuları vardı. Aralarından çoğu bu kısa yolculuğa bir kerecik bile çıkmamıştı. 52 yıl içinde Ranjit Lal da sadece bir kere büyük kızına düğün armağanı almak için gümüş pazarına gittiği gün bu yolculuğu yapmıştı. Ama o gün gerek Şatarpur köylüleri için gerekse çevredeki diğer köylerin halkı için uzaklıkların hiçbir anlamı yoktu. Dev bir nehrin sayısız kolları gibi sömürge yönetiminden kurtulmanın sevincini kutlayan başkentlerine doğru akıyorlardı. Hem de çoğunun farkına bile varmadıkları bir sömürge yönetiminin. Şehri istila eden kalabalıklara, özgürlüğün eski başkenti, altın sarısı ve lal renklere boğan eşsiz şafağı aziz ol diye sesleniyordu Ozan. Çıngıraklarını neşeyle çalarak geçen tonga kervanları vardı. İçleri çoluk çocuk dolu kağnı arabalarını çeken, toynakları ve koşum takımları safran sarısı, beyaz ve yeşile boyanmış öküzler vardı. Üzerleri öbek öbek insan dolu, kenarlarına fonu karlı dağlardan oluşan, üzerine basit yılanlar, kartallar, şahinler ve kutsal inek desenleri çizilmiş kamyonlar vardı. İnsanlar eşek sırtında atla, bisikletle yaya geliyorlardı. Her renkten sarıklarıyla köylüler cıvıl cıvıl sarilerine bürünmüş, kollarında, bileklerinde, parmaklarında ve burun deliklerinde ışıldayan şıkır şıkır takılarıyla kadınlar. Bu kardeşçe kalabalığın içinde ne sınıf ne kast ne din ayrılığı kalmıştı. Brahmanlar, dokunulmazlar, Hindular, Sihler, Müslümanlar, Parsiler, Melezler hepsi gülüyor, şarkı söylüyor, ağlıyorlardı. Ranjit Lal 4 annaya bir tonga tutmuş, karısıyla 7 çocuğunu tıkış tıkış içine yerleştirmişti. Çevresinde çenesi düşük köylülerin neden hep birlikte Yeni Delhi'ye akın ettiklerini anlattıklarını işitebiliyordu. İngilizler gidiyorlar diye bağırıyorlardı bunlar. Nehru bayrağımızı direğe çekecek, özgürüz artık. Genç Hint ulusunun anayasa uyarınca ilk genel valisinin göreve başlamasıyla açılan bağımsızlık törenleri uzun uzun çalan gümüş borazanlarla ilan edildi. Ant içecek olan şahıs bir İngilizdi. Kurucuları tarafından 1000 yıl sürmek üzere temeli atılan bir imparatorluğun en yüksek görevlerine gelmiş bir kişi. Kraliçe Victoria'nın küçük torunu, aynı Karaşi'de takındığı ciddi havayla dünya sömürgeciliğinin sona ermesi tarihinde bir eşi daha bulunmayan bir şerefe ermek üzere taht salonunda ilerledi. Lord Mountbatten için hayatının en önemli günü başlamıştı. Egemenliğini verdiği Hint ulusu bugün kendisini devletin en yüksek mevkiine geçmeye davet etmişti. Eşi Edwina da sırtında lame giysileri, kestane rengi saçları bir taçla tutturulmuş olarak yanı başında yürüyordu. Bugünün son bir görkemli tören patlaması içinde geçmesinde kararlı olan Mountbatten, bağımsızlık törenlerini en küçük ayrıntılarına kadar denetlemiş, incelik ve gösteriş düşkünlüğünün damgasını her şeye basmıştı. Alacalı bulacalı üniformaları içinde bir refakat birliği, kraliyet temsilcisi çifti 5 ay önce çıktıkları altın tahtlara doğru götürüyordu. Sağlarında ve sollarında mermerden basamaklar üzerinde Hindistan'ın yeni efendileri ayakta duruyorlardı. Pamuklu Jodhpur'u ve ham ketenden yeleğiyle Nehru, beyaz dhotisi içinde Roma imparatorlarına benzeyen Vallabhbhai Patel ve Kongre Partisi'nin beyaz keplerini giymiş diğerleri. Bakanların yanında yerini alan Mountbatten, bunların hiç olmazsa ortak bir yönleri bulunduğunu, hepsinin Britanya zindanlarında konuk edildiklerini hatırlayarak için için güldü. Majestelerinin cezaevi yönetiminin bu eski konuklarından oluşan soylu zevatın önünde bağımsız Hindistan'ın sadık ve mütevazi bir hizmetkarı olacağı üzerine ant içmek için sağ elini yukarı kaldırdı. Nehru'nun bir gün önce listesini vermeyi unuttuğu bakanlar da ülkelerine bağımsızlık veren İngiliz'in karşısında sırayla ant içtiler. Dışarıda olayı haber veren 21 pare top atışının salvoları bayram eden şehri ayağa kaldırmaya başlamıştı. Dipnot, yalnız Hindistan kral naiplerinin 31 pare top atışıyla selamlanmaya hakları olmuştu. Genel valiler için top atışları 21 pareye indirilmişti. Kırmızı halıyla kaplı tal salonunun anıtı andıran merdivenlerinin altında Londra'da Kral 5. George'la Kraliçe Mary'nin Hindistan'ı ziyaretleri için Barker & Company firmasının atölyelerinde yapılan siyah ve altın yaldızlı saltanat arabası bekliyordu. Arabayı çeken altı atın önünde pırıl pırıl siyah çizmeleri, beyaz yazlık ceketlerinin üzerinde sırmalı omuz kayışları ve mavi ipekliden sarıklarıyla genel valinin atlı muhafız birliği duruyordu. Rengarenk kortej kıpırdandı. Subaylar yalın kılıç, atlılar mızraklarını yukarıda tutarak ve flamalar rüzgarda dalgalanarak, borazanlar güneşte parıltılar saçarak ilerlemeye başladı. Peri masallarındaki ışık oyunlarını andıran dört süvari bölüğü, şanlı şöhretli bir geçmişin son gösterisi, bağımsız Hindistan'ın da ilk geçit töreni olarak yola koyuldu. Arabanın içinde ayakta duran Lord Mountbatten sarayın demir parmaklıklarına dek iki sıra halinde safta duran atlı muhafızların selamını iade ediyordu. Parmaklıkların dışında bütün bir Hindistan bekliyordu. 300 yıllık sömürge yönetimi sırasında hiçbir İngiliz'in görmeyi beceremediği bir Hindistan. Hindistan'ın gerçek boyutları öteden beri hep dev kalabalıklarının ölçüsüzlüğü olmuştu. Ama böylesine bir okyanus asla Yeni Delhi'yi istila etmemişti. Biraz sonra kortej yarıldı, süvarilerin atları insanları ezmek zorunda kaldılar. Bir başka Hindistan düşünülerek hazırlanan protokol silip süpürüldü, yeni bir Hindistan tarafından yutuldu. Altın sarısı ve lal renklerini binlerce esmer başın boğduğu muzaffer bir kitle...